Merhabalar efendim. Tasavvuf ve İrşad programına hoş geldiniz. Ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocam ile beraber Tasavvuf ve İrşad programını sizlerle paylaşmış oluyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Hocam bugün inşallah İslam'da ruhbanlık yoktur hadisi üzerine sizlerle sohbet etmek istiyorum.
Eyvallah.
Özellikle bunun üzerinden birçok yazı kalem alınıyor, birçok makale yazılmış olduğu, birçok sözler, eleştiriler de geliyor. Bu daha çok tasavvuf bağlamında geliyor bu eleştiriler. Yani tasavvufta özellikle çile hayatı, tekke faaliyetleri, tekke yani ve şeyhin kendi içine çekilmesi meselesi.
Tekkenin ve tasavvufun genel varlığı aslında ona benzetilerek o hadis bağlamında bunun yokluğu üzerinden yürünüyor. Doğru, yani İslam'da gerçekten Hristiyanlıktaki gibi bir ruhbanlık, ruhban anlayışı ve ruhbanlık sınıfı yoktur. Yani İslam aslında herkesin dini hizmeti de, tebliği de, daveti de kendisini yapacağı bir fonksiyon olarak görmektedir. Yani özel bir sınıfın bulunmasına ihtiyaç yok. Hatta belki mabetlerde bile, yani daha sonraki dönemlerde şimdi imamlar, müezzinler, hatipler, vaizler, müftüler falan gibi bir kadro var ama yani onun bile olmasına aslında asr-ı saadette baktığınız zaman gerek görülmemiş. Bu işin liyakatli sahipleri, yani elbette devlet başkanı ve onun onaylayacağı kişiler birinci olarak yapar ama bunun dışındaki diğer hizmetlerin herkes tarafından yapılması gerektiği öngörülmüştür İslam'da. Ve bu yüzden de böyle özel bir sınıf çok düşünülmemiştir. Ama şöyle söyleyeyim, yani burada asas tabii tasavvuf ile birlikte bunun değerlendirilmesinin temel sebebi, yani ruhbanlığın insan fıtratına münafi olarak ortaya koyduğu temel esaslarla alakalıdır. Nedir ruhbanlığın en bariz özelliği? Ruhbanlığın en bariz özelliği, yani aile hayatını yok sayması ve tamamen belli cins insanları belli yerlerde tutarak evlilik dediğimiz o önemli kurumu yok sayması hadisesidir. Halbuki İslam'da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en nikahı sünneti, nikah benim hayat tarzım diyor. Yani nikahı, evliliği, hayat tarzı kabul eden bir peygamberin ümmetinin ruhbanlık üzerinden dini hayatı temsilde evlenmemek, aile hayatı gerçekleştirmemek gibi bir yol izlemiş olması İslam'ın temel felsefesiyle, temel anlayışıyla elbette ki çelişkilidir. Tabii şimdi bu belli süre ile sınırlı inziva, halvet, çile, erbain gibi şeyler İslam'da da vardır. Nitekim işte Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın 40 gün süreyle Tur-i Sina'daki o Cenab-ı Hak ile mülakatı ve randevusu Kur'an'da anlatılıyor. Hazreti Peygamber'in peygamberlik öncesi 6 ay boyunca Cebel-i Nur'daki Hira mağarasındaki inziva hayatı ve Ramazanlardaki itikaf uygulaması, bu sınırlı ve süreli ruhbanlığın veya inziva hayatının örneğidir. Ama bizde hayatın tamamını kapsayan bir ruhbanlık yok.
Hocam belki inziva hayatına geçmeden önce hani ruhbanlığı bir tam tanımlamak gerekiyor. Ruhbanlık deyince sadece aslında inziva akla gelmemesi gerekiyor gibi anlıyorum ben. Çünkü seçkin bir din adamları sınıfı mı oluşturulmak isteniyor
ruhbanlık
meselesi işte, var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresi 27. ayette ruhbanlığı kendilerinin uydurduğu ve bunun aslında Allah tarafından farz kılanmadığı söyleniyor.
Etmediklerini Allah Teala ifade ediyor. Yani ruhbanlık bir sınıf ama o sınıfın en bariz özelliği hem kendilerine has bir işte manastır veya benzeri bir yerde barınmaları, yaşamaları, evlilik müesseselerinin olmaması, yani kendilerine yeme içmeyi de belli düzene koyarak böyle yaşamış olmaları. Yani sosyal hayatın devamı ile ilgili bir takım meşgalelerle uğraşmayan, sadece din hizmetine münhasır işler yapan ve bunun için de evliliği bile hayatın dışına iten bir anlayıştır ruhbanlık dediğiniz zaman. Yani bu manada bir şey sadece Hristiyanlıkta var zaten. Yani Hristiyanlığın belki de şey de var. Uzak Doğu dinlerinde var o tür rahiplik veya ruhbanlık. Hindu rahipleri gibi. Ama İslam'da bu tür bir şey söz konusu. Bizde ruhbanlığın yerine, yani ruhbaniliğin yerine Rabbanilik vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde, yani Allah Teala Hazretleri "Kûnû rabbâniyîne bimâ kûntum tedrusûne bimâ kûntum tuallimûn." Yani Allah'ın kitabını öğrettiğinize, ders olarak verdiğinize göre siz Rabbani alimler olun. Yani Allah'a adanmış, gönülleri, kalpleri Allah ile buluşmuş ve hayatlarını o duyguyla tanzim eden insanlar olun. Yani Rabbani ile Rahbani arasında fark var. Rahbani yani ruhban biliyorsun rehebe kökünden geliyor. Yani korkan, çekinen ve işte kendisini o korkuyla belli bir inziva hayatına doğru çeken insan manasına ve tabii ki dine hasredilmiş bir adanmışlık da orada da var şüphesiz. Ama İslam'ın Rabbaniliği ile Hristiyanlığın ruhbaniliği özellikle bu evlilik kurumu meselesinde en çok, en bariz şekilde burada ayrılıyor. Yani İslam'da Rabbaniler evlidirler, yuva kurarlar ve evet onlarda da belli bir süre inziva vardır ama hiçbir zaman sınırsız bir süreyle kendilerini bu işe yani bekarlığa adamazlar. İslam'a ve davete adarlar. Öbürleri ise onlar için asıl olan bekarlıktır ve dine hizmettir. Yani insanları dinle buluşturma amacıdır. Ve onların en önemli özelliği de insanları ikna ederek, kafalarını ütüleyerek tabiri caizse tanassur ettirmektir. Yani Hristiyanlaşmasını sonuç almaktır. Ben mesela İslam davetçisi olan bir Rabbani'nin veya dâinin vazifesi insanları illa Müslüman yapacağım diye uğraşmaz. O doğruları anlatır, söyler. İnsanların istidatları varsa, talepleri varsa Müslüman olurlar, kabullenirler, gelirler. Ama herkesin Müslüman olması için bir baskı uygulanması söz konusu değildir İslami.
Hocam her şeyin içerisinde kötü örnekler veya yanlış örnekler olduğu gibi belki İslam'da da Müslümanlar içerisinde de kendisini ruhban sınıfı gibi seçkin bir sınıf olarak konumlandıran hatta belli bazı hasletleri de uygulayan gruplar olabilir. Bunlar merkeze alınarak biraz daha İslam'da ruhbanlık tarzında bir yaşam tarzı vardır, işte bu da örnekledir vesaire diye bu türlü örnekler verilebiliyor. Dünyanın farklı yerlerinden kendisini seçkin bir sınıf olarak konumlandıran ve kendini din adamı olarak konumlandıran kişiler oluyor.
Evet.
Bunlarla yani alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Şunu söyleyeyim. Yani bu kültürler arası, dini kültür arasında da bir takım etkileşimler ve bir yerden başka yere transferler şeklinde değerlendirmeler olmuş olabilir. Burada asıl olan dinin özündeki bu tercihlerdir. Yani bu dinin kitabı, kendi temel değerleri bununla ilgili ne söylüyor? Ona bakmak lazım. Yani mesela tasavvufun İslamiliği meselesi söz konusu olduğu zaman neye bakıyoruz biz? Yani tasavvufun bize öğrettikleri şeyler nelerdir? Bu öğrettikleri İslami midir değil midir? Ne öğretiyor? İşte bize tahalluk diyor. Yani güzel ahlak sahibi olun diyor. İnneke le ala hulkun azim. Yani sen yüce bir ahlak üzeresin diyor Allah Teala peygambere de. Peygamber bize innemâ bu istu li temme mekârime l-ahlak diyor. Dolayısıyla yani tasavvufun temel amacı olan tahalluk tasavvufun en temel unsurlarından olduğuna göre ve Kur'an'ın da emri olduğuna göre bunun İslamiliği meselesi tartışılmaz. Yani buradan bakmak lazım mesele. Yani bir ilimin, bir kurumun, bir müessesenin İslamiliğini Kur'an'la uyumuna, sünnetle uyumuna ve uygulamalara bakmak lazım. Söylediğiniz gibi yani böyle ferdi, münferit vakalarla, egzantrik uygulamalarla karıştırıp ve bunu genelleyerek bir hüküm çıkarmış olmak haksızlık olur.
Hocam la ruhbaniyete fil İslam özellikle Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis.
Evet.
Ama ruhbanlık ümmetimin cihadıdır. Ebu Davud'da da Peygamber Efendimiz'in böyle bir sözüne ve hadisine yer verilir. Bunun sebebi vürudu olması lazım. Yani sebebi ayetlerde sebebi nüzulü olduğu gibi hadislerde de sebebi vürud olduğunu biliyoruz. Şöyle biliyorum ben yani özellikle sahabelerin aşırı züht ile tanımlayabiliriz bunu. Yani ben sadece oruç tutarak günlerimi geçireceğim. Ben hiç evlenmeyeceğim veya ben şu türlü bir sosyal hayattan kendimi alıkoyacağım diye Peygamber Efendimiz'in yanına gelip bu türlü izinler almak istediğini biliyoruz. Peygamberimizin de Buhari'deki kaynağa baktığımız zaman böyle bir uygulamanın olmadığını, kendisinin yeme içmeyi yaptığını, evlendiğini, işte nikahlandığını ve diğer hususlarla sosyal hayatını devam ettirdiğini biliyoruz.
Üç delikanlı geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üç delikanlı. Efendimiz o gün evde yok. Ayşe validemize muhatap oluyorlar. Ve diyorlar ki Resulullah'ın bize günlük hayatını anlatır mısınız? Ayşe validemize onun mütevazi hayatını işte sabah teheccüd vaktine kalkışından sabah namazına girişine öğlen ikindi yatsı neyse bütün namazlarını yemesini içmesini anlatıyor ve gündelik olarak böyle yaşar. Efendimiz deyince şeyler o gelen üç delikanlı genç sahabi biraz kendilerince azımsıyorlar. Yani diyorlar tabii o peygamber Aleyhisselam ve gelmiş geçmiş bütün günahların da bağışlandığı haber verilen bir peygamber. Fetih suresinin başında Allah böyle buyuruyor. Dolayısıyla onun daha fazlasına ihtiyacı yok. Ama biz öyle değiliz. Biz insanız. Biz beşeriz. Ve beşer olmanın gereği olarak bir sürü günahımız var. yanlışlarımız var. Yani bizim daha iyi insan, daha iyi Müslüman olmak için, cennette vaat edilen yere ulaşmak için daha çok şeyler yapmamız lazım. Öyleyse birisi diyor ki ben bundan sonra bütün 365 gün oruç geçireceğim diyor. Bütün günlerimi oruç geçireceğim. Öbürü ben diyor geceleri bundan sonra zaman kıyamdayım. Gündüzün istirahate zaman zaman yer ayırsam bile geceleri mümkün mertebe ibadetle geçeceğim. Geceleri kaim olacağım diyor. Üçüncüsü de diyor ki aile demek gaile demektir. İnsanın ayağına bağ demektir. Dolayısıyla ben evlenirsem çoluk çocuk benim Allah ile ilişkimden, ibadetimden, zühdümden beni alıkoyacağını düşünerek ben de evlenmeyeceğim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Ayşe validemiz bundan haber veriyor. 3 tane delikanlı geldi. Böyle böyle soru sordular. Ben anlattım. Böyle kararlar aldı. Çağır onları bana diyor. Hemen o gençlere haber gönderiliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o 3 gence işte tek tek diyor ki bak ben diyor peygamberim. Ama görüyorsunuz ki geceleri uyuyorum da ibadet de ediyorum. Yani teheccüdüm var ama bunun dışındaki zamanlarda bedenimin ihtiyacı olan uykuyu da sağlıyorum. Gündüzleri her gün oruçlu değilim diyor. Ramazan orucu var. Bir de zaman zaman belli günlerde oruçlu olmaya dikkat ediyor ama yani 365 gün oruçlu hayır asla. Bu böyle bir şey beklemiyor sizden. Allah böyle bir şey emretmiyor. Bu yanlış diyor. Sonra ben peygamberim bak ailem var, eşlerim var, çocuklarım var. Yani siz de aile, eş ve çocuk sahibi olun diyerek onların yani bu kanaatlerini ve bu kararlarını onaylamadığını ve buna izin verilmediğini gösteriyor. Tabii o söylediğiniz ifadesi de bunun daha da bir adım öteye taşınması. Yani ben işte kendimi eve hapsedeyim, geceleri kayıp olayım, yüzleri sahip olayım, aileyle de uğraşmayayım şeklindeki bu tam bir ruhbanlığı anlatan ifade. Hayır, siz evinizden dışarı çıkın. İslam'ın yayılması, insanla İslam arasındaki engellerin kaldırılması konusunda yani bir katkınız olsun, bir işe yarayın. Ve insanların gönüllerine dokunun demiş oluyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü İslam ancak model olunarak, güzel örnekle, ahlakla en iyi şekilde yayılabilecektir. Siz evinizde durursanız kim görecek? Yani kime ne faydanız olacak? Yani kimseye faydanız olmayacak, kimse sizin güzel ahlakınızı görmeyecek ve dolayısıyla İslam'a da özenmeyecektir. Ama siz ortaya çıkar, güzel ahlakınızda güzel işler yaparsanız insanlar ya bu din güzel bir dine benziyor diye ilgi duyar ve İslam olma şansı söz konusu.
Hocam bir de İslam'ın özünde Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi az ve devamlılık üzerine kurulu olduğu için ibadetlerde de sürdürülebilirlik, belki zühtte de sürdürülebilirlik esas oluyor. Yani sürekli ibadetle meşgul olmak veya sürekli oruç tutmak, işte sürekli farklı tarzda zikirler çekmek vesaire konusundan ziyade insanın kendi üzerinde konumlandırabileceği, sürdürebileceği ibadetlerde yoğunlaşması belki sonunda daha fazla başarıya da ulaşmasına sebebiyet veriyor.
Bir de insanın belli şeyler yoğunlaşması sonucunda duygu dünyasında farklı şeyler olabiliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulunup orada çok farklı duygular yaşadığını ifade eden Hanzala radıyallahu anh'a peygamberimizin verdiği cevap bence bu anlamda çok önemli. Yani ya Resulallah diyorlar biz senin huzuruna geldiğimiz zaman kendimizi bambaşka duygularla yüklü hissediyoruz. Ama buradan çıkınca bu duyguyu yaşayamıyoruz. Bunu devam ettiremiyoruz. Bunun sebebi nedir diye sorunca Efendimiz o zaman saaten fesaa. Bazen öyle bazen öyle diyor. Siz eğer benim huzurumda bulunduğunuz zamanki duygularınızı başka zamanlarda da muhafaza edebilecek olsaydınız meleklerin sizinle musafaha etmek üzere size doğru geldiğini görürdünüz. Bazen öyle bazen böyle. Yani bunu ve öyle olduğu zaman da siz zaten normal hayata dönemezsiniz. Efendimiz kendisi için bile yani o maneviyat yoğunluğu fazla olduğunda kellimini ya Hümeyra gel Ayşe konuşalım seninle biraz dediğini, biraz dünya işlerine fazla dalıp yani meşgul olduğunda da erihna bir salat ya Bilal, ezan oku ya Bilal de biraz manevi coşkunumuz artsın. Yani insanoğlunun bu ikisi arasında gidip gelmesi gerektiği, yani cem ve fark da diyoruz yani tasavvufta. Evet. Yani zaman zaman cem, zaman zaman fark halini yaşayarak hem kulluğunu yaşaması hem bütün bunların Allah'ın vergisi olduğunun farkında olması önemli bir şey. Yani aslında bütün mesele burada. Çünkü sadece cem halini yaşamak, cemi olmayanın tevhidi olmaz, farkı olmayanın kulluğu olmaz diyorlar ya. Yani cem makamında insan gerçekten her şeyin Allah'tan olduğunu anlar, görür ve gerçek tevhid eder ama onun kul olduğunu anlaması için de farka dönmesi lazım. İyyâke nâbudu o yüzden fark makamıdır. İyyâke nestaîn ise cem makamıdır.
Hocam kulun tabii bu dünyada vazifeleri var. Sufilerin de belki kendi içerisinde özellikle ruhbanlık tarzında konumlandırılmaması için kendi talebelerine, dervişlerine öğütlediği konular var. Mesela el karda, gönül yarda sözü bunu ifade ediyor. Ticaretle meşgul olurken bir kişi gönlünü Allah-u Teala'dan uzak tutmaması lazım. Ben bunu bugüne biraz daha aksettirmek istiyorum hocam. Belki biraz da bugünle örneklememiz gerekirse. Mesela bugün sosyal medya platformlarında özellikle gençlerin ve her yaşta insanların olumsuzluklarla karşılaştığını görüyoruz. Ve bunun için tepkisel olarak bazı insanlar ben bütün sosyal medya platformlarından çekildim, hesaplarımı kapattım, onlarla meşgul olmayacağım diye bir tavır gösterebiliyor. Veya bazıları diyor ki ben böyle bir gerçeklik varsa bunun üzerine biraz konumuzla da irtibatlı olarak tebliğ ve irşat merkezli, güzel örneklik merkezli, hayrı daha çok çoğaltacak merkezli işler yapmak istiyorum. Bu biraz da hani sosyal medyada ruhbanlık üzerinden de konumlandıracak olursak yani kendi kabuğuna çekilmek mi doğru olandır yoksa oranın içerisinde güzel örnekliği artırmak mıdır doğru olan?
Bizden beklenen irademizi hayır istikametinde, iyilik istikametinde kullanmaktır. Yani biz şerrin yayılmasına engel olmak yerine olabilmemiz imkanımız var elbette olmalıyız ama hayırı çoğaltma yolunda olursak orada daha iyi muvaffak olma ve kendimizi rahatlatma insanlara da güzel örnekler sunma şansına sahip oluruz. Onun için biz yani kılıcımızı yel değirmenine çekip mücadele etmek yerine kendi içimizde iyiliği, güzelliği çoğaltarak insanlara iyilik ve güzellikle örnek olmak, bu manada bir adanmışlık duygusu içerisinde olmak bize en yakışandır. Yani sosyal medyayı kapattım, hiç ilgilenmiyorum bu işle demek bence bir kaçıştır. Yani evet sosyal medyada kaybolmamak da bizim görevimizdir, doğru. Ama bu o kaçarak değil, onun içerisinde doğruyu bulmaya çalışarak hatta doğru içeriklerin üretilmesine katkı sağlayarak olursa daha da güzel olur bu. Yani bütün mesele sosyal medyada da hayrı, güzelliği çoğaltmak ve çoğaltılmış olanlar varsa onların yayılmasına bizim de katkı sağlamamız suretiyle yine iyiliği arttırmaktır. Bütün mesele kötülüğü önlemenin yolunun iyiliği çoğaltmaktan geçtiğini unutmamak lazım.
Hocam özellikle Nakşibendilik'teki Halvetler Encümen prensibi yani halk içinde hak ile beraber olmak konusu bana biraz bunu hatırlatıyor. Yani insanların içerisinden kendi içine özete çekilmemesi gerekiyor.
Bunu amin Kur'an-ı Kerim mesela o ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Yani öyle er, öyle yiğit, öyle güzel adamlar vardır ki hiçbir ticaret, alışveriş onları Allah'ın zikrinden, Allah ile meşgul olmaktan, onun adını anmaktan asla alıkoymaz diyor. Bu mesela tam aslında o halvet der encümenin Kur'anicesi yani Kur'an'daki karşılığı bu ayet-i kerimedir. Ve bunu gerçekleştiren bir adam da gerçekten hem kulluğun hazzına erer hem temsili davetinde en yüksek örneğini sergilemiş olur.
Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bilgiler verdiniz. Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tasavvuf ve İrşad programının bugün de sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.